Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Ron Chernow'un The House of Morgan kitabı, J.P. Morgan Finans İmparatorluğu'nun 4 kuşak boyunca gelişimini anlatan kapsamlı bir finans tarihi ve kurumsal biyografi çalışmasıdır.
İlk kez 1990 yılında yayımlanan eser, Victoria dönemi Londra'sındaki köklerden başlayarak 1987 borsa çöküşüne kadar uzanır.
Merkezinde yalnızca Morgan ailesi değil, J.P. Morgan & Co. Morgan Stanley ve Morgan Grenfell gibi kurumların Amerikan ve uluslararası sermaye piyasalarındaki etkisi vardır. Chernow, banka sahiplerinin özel hayatlarını, ortaklık kültürünü, demiryolları ve sanayi şirketleriyle kurdukları ilişkileri, savaş finansmanını ve Wall Street krizlerini aynı tarihsel çerçevede inceler. Kitabın amacı, modern finansın soyut kurumlar tarafından değil, itibar, kişisel ağlar, siyasi bağlantılar ve kriz anlarında alınan kararlar yoluyla şekillendiğini göstermektir. Bu yönüyle eser, bir hanedan öyküsünden çok, sermaye gücünün devlet ve toplumla ilişkisini açıklayan geniş ölçekli bir incelemedir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım.
İlk olarak, Londra kökenli ortaklık, Amerika'nın mali itibarını yeniden kurdu, kitap, Morgan dünyasının başlangıcını doğrudan Wall Street'e yerleştirmez.
Chernow, George Peabody'nin Londra'daki ticaret ve bankacılık faaliyetlerinden, ardından Junius Spencer Morgan ile kurulan ortaklıktan hareket eder. Bu başlangıç önemlidir. Çünkü 19. yüzyılın ortalarında Amerikan eyaletlerinin borçlarını ödememesi Avrupa'da Amerikan menkul kıymetlerine duyulan güveni zedelemişti. Londra, uluslararası kredi akışının merkeziydi ve Amerikan girişimlerinin büyük sermayeye erişmesi burada kazanılacak itibara bağlıydı. Peabody ile Junius Morgan'ın işi sadece tahvil satmak değil, Amerikan borçlularının güvenilirliğine kefil olacak bir aracılık düzeni kurmaktı. Chernow bu süreci, finansın hesap tablolarından önce güvene dayandığını gösteren bir temel olarak ele alır. Morgan ortaklığının disiplin, temkin ve uzun vadeli ilişki anlayışı sonraki kuşaklara aktarılır. Böylece J.P. Morgan'ın Amerika'daki büyük etkisi, tek bir kişinin olağanüstü gücü gibi değil, Atlantik'in iki yakasında yıllar içinde inşa edilmiş bir kredi itibarı üzerinden açıklanır. Kitap, ulusal ekonomilerin dış kaynak bulma kapasitesinin, mali sözlere bağlılıkla ve aracı kurumların saygınlığıyla yakından bağlantılı olduğunu somut biçimde ortaya koyar. İkinci olarak, J.P. Morgan'ın sanayi üzerindeki gücü, finansal yeniden örgütlenmeden doğdu. Chernow'un anlatısında J.P. Morgan'ın ayırt edici özelliği yalnızca şirketlere sermaye sağlayan bir bankacı olmamasıydı.
Özellikle demiryolları gibi aşırı borçlanmış ve yıkıcı rekabet içindeki sektörlerde.
Şirketlerin borçlarını yeniden düzenleyerek yönetimlerine doğrudan nüfuz etti. Morganlaştırma olarak bilinen bu yaklaşımda banka, İflas riski taşıyan şirketin tahvillerini ve sermaye yapısını yeniden kuruyor, karşılığında yönetim kurullarında etkili oluyordu. Amaç, düzensiz fiyat rekabetini sınırlamak, yatırımları daha öngörülebilir hale getirmek ve borç verenlerin çıkarını korumaktı. Bu yöntem, Amerikan sanayisinin büyük ölçekli birleşmelerine katkıda bulundu ve United States Steel gibi dev yapıların ortaya çıktığı dönemin mantığını açıklar. Ancak kitap bu süreci koşulsuz bir verimlilik hikayesi olarak sunmaz. Finansal istikrar adına birkaç büyük bankanın karar gücünü yoğunlaştırması, rekabet, demokratik denetim ve piyasa açıklığı bakımından ciddi sorular doğurur. Morgan'ın şirket yöneticilerinden bilgi, disiplin ve hesap verebilirlik istemesi, modern yatırım bankacılığının erken örneğidir. Buna karşılık aynı modelin kapalı çevreler ve kişisel sadakatler üzerinden işlemesi, ekonomik iktidarın ne kadar dar bir çevrede toplanabildiğini gösterir.
Üçüncü olarak, 1907 paniği, özel bankacılığın Merkez Bankası boşluğunu nasıl doldurduğunu gösterir.
Kitabın en önemli tarihsel düğümlerinden biri 1907 paniğidir. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde bugünkü anlamıyla bir merkez bankası yoktu. Bankalara yönelik güven kaybı büyüdüğünde, likidite sağlamak ve paniği durdurmak için kamusal bir son kredi merceği bulunmuyordu. Chernow, J.P. Morgan'ın bu ortamda bankerleri ve büyük mali kuruluşları bir araya getirerek kredi desteğini koordine etmesini, kişisel otoritenin sistemik bir rol üstlenmesi olarak anlatır. Morgan'ın itibarı, diğer aktörlerin onun değerlendirmesine güvenmesini ve kaynaklarını ortak bir çözüm için seferber etmesini mümkün kılmıştı.
Yine de kitap,
bu müdahaleyi basit bir kahramanlık anlatısına dönüştürmez. Bir ülkenin ödeme sistemi ve bankacılık düzeni. Seçilmemiş tek bir özel finansçının kararlarına bağımlı kaldığında bu hem etkili hem de demokratik açıdan sorunlu bir düzendir. Nina Teen, Zero Seven deneyimi. Daha kurumsal bir para ve kredi otoritesine duyulan ihtiyacı görünür kıldı ve Federal Reserve sisteminin kurulmasına giden tartışmaları güçlendirdi. Chernow'un vurgusu şudur: krizlerde liderlik ve hızlı karar alma önemlidir. Fakat kalıcı finansal istikrar kişisel nüfuzdan ziyade açık kurallara ve güçlü kurumlara dayanmalıdır. Dördüncü olarak, savaş. Siyaset ve Wall Street arasındaki bağlar Morgan gücünün sınırlarını belirledi. The House of Morgan. Bankacılığı devlet politikalarından bağımsız, teknik bir alan gibi ele almaz. Özellikle Birinci Dünya Savaşı yıllarında Morgan kuruluşlarının müttefik devletler için yürüttüğü finansman faaliyetleri, uluslararası kredi ile dış politika arasındaki yakın ilişkiyi ortaya koyar. Banka, büyük tutarlı borçlanmaları, malzeme alımlarını ve şirketler arası bağlantıları yönetirken ekonomik olduğu kadar siyasi sonuçlar da doğuran bir konuma ulaştı. Chernow, bu gücün kamuoyunda şüphe, eleştiri ve zaman zaman düşmanlık üretmesini de gösterir. Büyük bankaların savaşta, sanayide ve hükümet çevrelerinde aynı anda etkili olması, çıkar çatışması endişelerini beslemiştir. Büyük buhran ve sonrasında gelen düzenlemeler ise eski ortaklık modelinin sınırlarını daha görünür hale getirir. Ticari bankacılık ile menkul kıymet faaliyetlerini ayıran reformlar, Morgan yapısının bölünmesine ve Morgan Stanley gibi yeni kurumların doğmasına yol açtı. Bu dönüşüm, devletin finansı yalnızca krizden sonra kurtarmadığını, piyasadaki güç dağılımını da hukuk yoluyla yeniden biçimlendirdiğini anlatır. Kitap böylece, finansal kurumların siyasi etkisinin kalıcı olmadığını, savaşlar, seçimler, toplumsal tepkiler ve düzenleyici çerçeveler tarafından sürekli sınırlandığını vurgular. Son olarak, hanedan kültürü. 1980'lerin piyasa dönüşümünde gelenek ile uyum sorununu açığa çıkarır, Chernow, Morgan kurumlarının uzun ömrünü açıklarken ortaklık kültürüne özel önem verir. Gizlilik, ihtiyat, seçkinci işe alım, kişisel karaktere verilen değer ve müşterilerle uzun süreli ilişkiler eski Morgan dünyasının temel unsurlarıdır. Bu kültür kısa vadeli kazanç yerine itibarın korunmasını öne çıkarıyordu. Ne var ki kitap bu değerlerin her zaman erdemli veya kapsayıcı olmadığını da belirtir. Kurum içindeki toplumsal kapalılık, antisemitik önyargılar ve dışarıdan gelen yeteneklere karşı mesafe, Morgan çevresinin önemli zaafları arasındadır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında finans piyasaları büyüyüp hızlandıkça geleneksel sentilmen bankacılığı modeli de baskı altına girdi. 1970'ler ve 1980'lerde şirket satın almaları, menkul kıymetleşme, daha agresif rekabet ve küresel sermaye hareketleri yeni bir finans dili yarattı. Morgan kökenli kurumlar bu değişime uyum sağlamaya çalışırken eski prestijlerinin tek başına yeterli olmadığı görüldü. Kitabın 1987 krizine kadar uzanması bu nedenle anlamlıdır. Chernow, finansın kişisel ilişkilerden bütünüyle kopmadığını, fakat teknoloji, düzenleme ve rekabetin bu ilişkilerin gücünü dönüştürdüğünü gösterir. Hanedan mirası hem dayanıklılık kaynağı hem de değişime karşı direnç yaratan bir unsur olarak değerlendirilir. Sonuç olarak The House of Morgan, finans tarihini yalnızca piyasa hareketleri, faiz oranları veya şirket bilançoları üzerinden okumak istemeyenler için güçlü bir kaynaktır. Bankacılık, iktisat, siyaset bilimi, şirket tarihi ve Amerika Birleşik Devletleri tarihiyle ilgilenen okurlar özellikle çok şey kazanır. Finans alanına yeni girenler için hacmi ve ayrıntı düzeyi zorlayıcı olabilir. Ancak kitap karmaşık kurumları, kişilerin kararları ve dönemlerin koşullarıyla ilişkilendirerek anlaşılır kılar. Tecrübeli okur içinse, kriz yönetimi, düzenleme ve kurumsal itibar gibi güncel konuların uzun tarihsel köklerini görme fırsatı sunar. Eserin pratik değeri, geçmişteki reçeteleri bugüne doğrudan taşımak değildir. Asıl katkısı, kredi güveninin nasıl inşa edildiğini, finansal gücün neden denetime ihtiyaç duyduğunu ve krizlerde özel aktörlere aşırı bağımlılığın hangi riskleri yarattığını düşündürmesidir. Benzer hanedan biyografilerinden ayrıldığı nokta, aile hikayesini geniş bir mali sistem tarihiyle birleştirmesidir. Chernow, J.P. Morgan'ı ne sadece kurtarıcı ne de sadece baskıcı bir figür olarak resmeder. Başarıları, hataları, önyargıları ve kurumlarının dönüşümü aynı analitik çerçevede yer alır. Bu Denge, kitabı Wall Street hakkında yüzeysel bir güç anlatısından çıkarır. Dört kuşağın öyküsü aracılığıyla modern finansın devlet, sanayi ve toplum üzerindeki etkisini inceleyen kapsamlı ve kalıcı bir başvuru eserine dönüştürür. Destek olmak isterseniz Ron Chernow kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.